Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi ve Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli Hocam merhaba.
Merhaba Sümeyra Hanım.
Evet değerli Hocam, geçen hafta Musa ve Firavun'un hikayesine bir başlangıç yapmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim.
Evet.
Karanlık ve aydınlık nasıl Tanrı dileğine müsahharsa Musa ve Firavun'un da Allah'ın dileğine öylece tabidir. Firavun'un yalnızken şerefine halel gelmemesi için Tanrı'ya münacatı. Musa'nın da bir yolu var, Firavun'un da. Zahiren Musa yoldadır, Firavun sapmış. Musa gündüzün halkın önünde Allah'a yalvardı, Firavun da gece yarısı yalnızken ağladı. Dedi ki, ey Tanrı, boynunda zincir olmasa kim benlik iddia eder ki? Şüphe yok ki Musa'yı nurlandıran iraden beni de karanlıkta bıraktı. Musa'yı ay yüzlü kılan dileğin beni kara yüzlü bir hale getirdi. Yıldızım aydan daha iyi, daha talihli değil ki, tutulursa ne çarem var. Halk benim nöbetimi Tanrı diye tutuyor, sanki ay tutulmuş tas çalıyorlar. Onlar tas vurup metiye diziyorlar ama gerçekte ayı rüsva etmektedirler. Şöhretten el aman. Ben sizin Rabbinizim demem saçmalıktan ibarettir. Musa da ben de aynı kapının kuluyuz. Senin ormanında senin baltan keser. O balta ki bir dalı bırakıyor, öbür dalı budayıp atıyor. Baltaya karşı dalın ne mecali olur? Hiç dal baltadan kurtulabilir mi? Balta senindir. Kudret hakkı için kereminle bu eğrilikleri doğrult. Firavun ne acayip, ben bütün gece ey Rabbimiz diye yalvarıyorum. Yalnızken mütevazi oluyorum, neden Musa'nın karşısında kibirleniyorum ki? Sahte altın, halis altından 10 kat daha parlak olsa da ateş yanında karadır. Kalbim ve kalıbım onun hükmünde değil mi? Dilerse öz, dilerse kabuk yapar. Bir zaman ay haline getirir, bir zaman karartır. Tanrı'nın işi böyledir. Ekin ol der, beni yeşertir. Çirkinleş der, betimi benzimi sarartır. Tanrı'nın buyruğu önünde, mekanda da, mekansızlıkta da koşup duruyoruz.
Evet, Sümeyra Hanım, şimdi geçen hafta başlamıştık. Bu bir giriş kısmını okumuştuk ama bugün hatırlamamızda fayda var. Çünkü Mesnevi'de bu Firavun ile Musa Aleyhisselam'ın hikayesi başka bir boyutuyla, başka bir veçhesiyle anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de sadece lafızlarına bakarak ya da işte literal olarak anladığımızda ikisinin arasında bir mücadele vardır. Musa Aleyhisselam Allah'ın dinini insanlara tebliğ eden, İsrailoğullarının hür kalması için gayret gösteren birisidir. Firavun da onları köle olarak kullanan birisidir ama burada Mevlana Hazretleri bu ikisini konuşturarak, özellikle Firavun'u konuşturarak aslında insanların iç dünyasında inanma daha baskın olduğunu söylüyor ve inkarcı insanların aslında kendi hürriyetleri elinde olmayan, yani çevrelerinin tesiriyle inkarda direttiklerini, bu tesir illa tepeden olan tesir değildir. Aşağıdan şakşaklama yöntemindeki tesir de insanlara tesir eder. Yani birileri eğer gelip de size sürekli önünüzde el pençe divan dururlarsa, size ağamsınız, paşamsınız diye hitap ederlerse, yukarıdaki baskıdan aslında daha önemli bir tesirdir bu. Mesela yukarıdan biri size baskı yaparak tesir etmeye kalktığı zaman ona karşı direnç gösterirsiniz. Ama aşağıdan sizi birisi pohpohlarsa ona direnç göstermek daha zor bir şeydir.
Evet, kolay bir şey değil.
Yani hakikaten şimdi şöyle söyleyelim. Bu da şimdi aklıma geldi. Yukarıdan birileri sizin tepenize çökmeye çalışırlarsa ona karşı direnciniz daha güçlü olur. Yani aşağı çökmemek için direnirsiniz. Ama sizi ellerinin üzerine alıp havaya atmaya kalktıklarında ona direnemezsin. Çünkü yukarıda dayanabileceğiniz bir şey yoktur. Yani o yüzden insanlara tesir etmek bakımından, insanların hürriyetini ellerinden almak bakımından aşağıdan yukarıya doğru pohpohlamak daha tehlikeli bir şeydir. Ve hakikaten pohpohlanan insanların, sen ağamsın, paşamsın denen insanların daha kolay azgınlığa ve sapkınlığa doğru gittiğini görmek mümkün oluyor. Bu yüzden de biz aslında Mevlana Hazretleri'nin bu misalini yaban atmamamız lazım. Mevlana Hazretleri burada diyor ki, Firavun ağzından diyor ki, şöhretten eleman, ben sizin Rabbinizim demem saçmalıktır. Şimdi niye şöhret sahibi insan ötekilere ben sizin Rabbinizim diyor? Çünkü zaten bir adamın şöhretli olduğu zaman etrafında birileri toplanmıştır. Onu el üstünde tutuyorlar demektir. Bu yüzden şöhretli olur ve el üstünde tutulduğu için de kendisi yukarı kaldırıldığı için de o gerçekten de üstün olduğunu zannediyor ve ötekilere ben sizin Rabbinizim diyor. Ama peki tek başına kaldığı zaman, tek başına ayrıldığı zaman kendisini şakşaklayan o insanların, kendisini destekleyen o insanların olmadığı durumda ne oluyor? İşte o zaman hakikati anlıyor. O zaman hür olmadığını anlıyor. Çünkü o geçtiğimiz bölümde okumuştuk. Ne diyor? Boynumda diyor bu şey olmasa, kanca olmasa ben kim böyle bir şey söyleyebilir? Tabii, kim benlik iddia edebilir ki? İşte o boynundaki halaka kendisini hür olmasını engelleyen ya da işte hürriyetine mani olan şey tepeden bir baskı değil. Tam tersi direnç gösteremeyeceği aşağıdan kaldırma biçimindeki bir baskıdır ki o daha tehlikeli bir şey. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri Firavun'un diliyle şöhretin kötü bir şey olduğunu bize söylüyor ve hakikaten bakıyoruz makam mevki sahibi olan insanlar daha çok azgınlığa doğru gidiyorlar. Hele hele kendilerini uyaran birileri yoksa daha çok kendilerini güçlü zannediyorlar. Ben idarecilik de yaptım. Yani idarecilik yaptığımda bunu insan hakikaten böyle hissediyor. Yani duygusal olarak çok güçlü olduğunu, öteki adamlardan çok akıllı olduğunu ve çok akıllı olduğu için de çok doğru işler yaptığını falan zannediyor. Hele hele bir de ulema sınıfıyla yani alim insanlarla, bilgili insanlarla düşüp kalkmayı bırakmışsa, sadece etrafına toplanan avamla sohbet ediyorsa, bütün hayatı boyunca bütün etrafını onlarla kaplamışsa, o zaman temelli iş çığırından çıkıyor. Bu yüzden de hakikaten hür gibi düşündüğümüz o işin tepesinde bulunan insanlar, yönetimlerin tepesinde bulunan insanlar gerçekte hürriyet bakımından aslında başka insanlardan daha zor durumdadır diye düşünebiliriz. Şimdi diyor ki Musa da ben de aynı kapının kuluyuz diyor Firavun. Ne zaman? Tek başına kaldığı zaman, bir kenara çekildiği zaman ve şunu kabul ediyor. Diyor ki bu ormanda senin baltan keser. Yani alemlerde Allah'ın baltası keser. Yani Allah'ın hükmü geçerlidir. Kim olursa olsun şimdi. Neyse de Firavun da olsanız, en güçlü adam da olsanız, bir düğmeyle işte dünyayı batıracak atom bombası patlatacak güçte de olsanız, sonuçta ölüm meleği geldiği zaman, ölüm anı geldiği zaman çaresizsiniz ki yani yapacak bir şey yok. Kimse buna direnemiyor, kimse buna karşı koyamıyor. Herkes bunun böyle olduğunu anlıyor. O yüzden de netice itibariyle gerçek hükümranlığın, gerçek güç ve kudretin Allah'ın olduğunu anlamak lazım. Bunu da aslında keşke insanlar güçlü, kuvvetli olduğunu zannettiği zamanlarda anlasalar iş güzelleşecek. O zaman daha farklı bir boyuta kaçacak ama bunu böyle anlamak zor bir iş. Firavun'un dilinden Mevlana Hazretleri enteresan bir şey söyletiyor. Diyor ki ne acayip ben bütün gece ey Rabbimiz diye yalvarıyorum. Yalnızken mütevazi oluyorum. Neden Musa'nın karşısına çıkınca kibirleniyorum? Şimdi hakikaten çok önemli bir şey bu. Bu Mevlana Hazretleri'nin bu şeyi, edebiyatı bize Firavun'u böyle düşündürüyor olarak anlatması aslında insanın fıtratını bize hatırlatması bakımından çok önemli bir şeydir. Çünkü insan birilerinin karşısına çıktığı zaman, hele hele kendisinden daha aşağı seviyede olan insanların karşısında olduğu zaman kendisini gerçekten güçlü, kuvvetli zannedebiliyor ama Allah'la baş başa kaldığında güç kuvvet yok ve bunu anlamanın iki yolu var. Bir yalnız kalacaksınız, bir işte etrafınızda size hizmet edecek kimse kalmayacak, bir de hastalıktır bunun böyle olmadığını. Hastalandığınız zaman ben her zaman söylüyorum ve her zaman kendi aklımda da böyle. Birisiyle toka yapıyorum, çok basit bir gripli bir adamla toka yapıyorsunuz. Sadece tokada elinizdeki bir mikrobun, elinizdeki bir hücrenin size bulaşmasıyla elinize geçiyor ve bir hafta yatıyorsunuz. Basit bir hücre, gözle görünmeyen yani ve o kadar basit bir şey ki sizi yıkıveriyor. O yüzden kendinizi güçlü, kuvvetli zannetmeyin. Hani Firavun bile olmuş olsanız, ordularınız da olsa, güçlü de olsanız Allah'ın karşısında gücünüz, kuvvetiniz yok be. Ben Rabbinizim demek de saçma sapan bir şey. Şey bile bunun böyle olduğunu itiraf ettiriyor. Mevlana Hazretleri öyle bir şey anlatıyor ki bize. Bakın Firavun bile diyor, bu diyor saçmalıktan ibarettir diyor. Yani ben sizin Rabbinizim demek saçmalıktan ibarettir. Siz o zaman neye diyor güçlü, kuvvetli kendinizi zannederek inkarda diretiyorsunuz ve yanlış bir yere gidiyorsunuz. Şimdi burada tabii Mevlana Hazretleri bunu söylerken bize şu ayet-i kerimeyi de hatırlatıyor. Firavun ölürken diyor ki, denizde boğulurken Ben de Musa'nın ve Harun'un Rabbine inandım diyor. Kur'an-ı Kerim'de ayettir. Bu ona deniyor ki şimdi mi deniliyor? İşte bu şimdi mi dedirtmemek lazım. Yani şimdi mi dedirtmemek için aklımız başındayken, gücümüz kuvvetimiz yerindeyken ne yapmamız lazım? Allah'a boyun eğmemiz lazım. Burada Mevlana Hazretleri'nin anlattığını doğrulayan ve teyit eden aslında İblis'in hikayesine baktığımızda da bunu görebiliriz. Şimdi İblis'in hikayesinde de baktığımız zaman İblis'i de aslında Allah ne yapıyor? Melaikelerin önderi konumunda yapıyor. Yani işte yöneticisi konumunda diyelim ve Mevlana Hazretleri bize bu hikayeyi anlatarak İblis'in de aslında bir çeşit Firavun gibi birisinin karşısına geldiği zaman böbürlendiğini bize ispatlamış oluyor. O da nedir? Şimdi İblis de ne diyor Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz biz. Senin izzet ve şerefine and olsun ki diye. Hem Allah'ın izzet ve şerefini kabul ediyor. Hem de Muşe'ye, Adem Aleyhisselam'a itaat etmekten uzak duruyor. Adem Aleyhisselam'a itaat edemiyor. O bir türlü onun karşısında ne yapamıyor? Tevazu takınamıyor.
Ben
yani
daha üstünüm
o da
diyor.
Tıpkı Firavun'un Musa'nın karşısına geldiğinde bir şey olması gibi İblis de aslında Adem Aleyhisselam'ın karşısına geldiği zaman bir şey oluyor ve inkara doğru gidiyor.
Hocam aslında burada şunu da anlıyoruz değil mi? Hem Firavun'un münacatında görüyoruz hem de o iblisin olayında. İkisinde de hakikat ilmi var aslında.
Var, evet,
gayet
tabii.
İyi biliyorlar. Ama doğru. Bir türlü kabullenemiyorlar
i̇şte
gerçeği.
İşte o birileri çıkmıyor.
Ya bilmediklerinden değil, tabii. Cahilliklerinden
evet,
değil.
Evet. Bilmediklerinden değil, şeylerinden, kibirlerinden.
Evet, kibirlerinden.
Yani lüzumsuz bir kibir var. Biraz önce dedik ya, aşağıdan birileri yukarıya doğru kaldırmak istediğinde o baskıya direnmek mümkün değil. Çünkü yukarıda dayanacağın bir şey yok.
Evet.
Ama yukarıdan size baskı geldiğinde direnebiliyorsunuz. Şimdi bu şeyde de böyle, yani İblis'in hikayesinde de böyle, melekeler onun emrindeler. Öyle olunca kendisi yukarıda. Ve ya aynı şey gibi Firavun gibi. Firavun'un da ordusu var, arkasında düşmüş insanlar. O da kendisini yukarıda hissediyor ve onların bu baskısını aslında alttan gelen baskıya direnecek güçleri olmadığı için ne yapıyorlar? Birisi Adem Aleyhisselam'ın karşısında, birisi de Musa Aleyhisselam'ın karşısında yoldan çıkıyor.
Evet.
Ve zaten İslam'ın insanlara verdiği, anlatmak istediği temel şey bu. Mevlana Hazretleri'nki de bu. Nedir o? Biz de aslında hakikat bizde, dış dünyada aramaya gerek yok. Sadece ve sadece biz o hakikatin üzerini örtüyoruz. Biz o hakikate engel olmak için özel gayret gösteriyoruz. Halbuki biz içimizdeki bu hakikate engel olmak için özel gayret göstermeyip sadece onun serbest kalması için gayret gösterirsek, onun etrafındaki tortuları yıksak eğer, bu takdirde ne yapacaktır? İş birdenbire tersine dönecektir. Bu defa bizim içimizde, iç dünyamızda hakikat rolünü alacaktır ve hakikat bizi çekip çevirecektir.
Evet. Renksizlik alemi renge esir olunca bir Musa öbür Musa ile savaşa tutuşur. Renksizlik alemine ulaşırsan Musa ile Firavun'un karıştığı aleme erişirsin. Bu nükte yüzünden renk kuyluk halden nasıl kurtulur diye aklın şaşar. Tuhaf değil mi? Renk zuhur etti renksizlikle savaşa tutuşmuş vuruşuyor. Yağın aslı sudandır ve suyla artar. Sonunda nasıl olur da suya zıt olur? Madem ki yağ sudan oldu, suyla yağ neden birbirine zıt oldu? Gül dikenden çıkar, diken de gülden. O halde niçin savaşa tutuşurlar? Bu hakikatte savaş değildir, bir hikmettir. Satıcıların kavgaları gibi bir hiledir. Ne savaş, ne hikmettir. Belki de hayrettir. Virane içinde defini aramaktır.
Evet, şimdi Mevlana Hazretleri bu okuduğumuz bölümde, biraz önceki okuduğumuz bölümde hatırlayarak, göz önünde bulundurarak anlamakta fayda var. Firavun'u aslında kendisinin de hür olmadığını ve alttan gelen tezahürata dayanamadığı için ben sizin Rabbinizim dediğini söylettiriyordu ve bu yine burada Mevlana Hazretleri şunu da dedi, diyor ki ben de diyor Musa gibi onun Rabbinin emirlerine amadeyim, yani ona tabiyim ben de ve o bana ekin ol der, ekin olurum, beni yeşertir der, çirkinleşirim, betimi benzimi sarartır, Tanrı buyruğu önünde mekanda da mekansızlıkta koşup duruyoruz. Yani her ikimiz de aslında Musa da ben de Tanrı buyruğundayız ama zahiren görüntü itibariyle belli mesafelerde sadece birimiz itiraz ediyor, birimiz yanındaymış gibi yer alıyoruz diyor. Ve burada şimdi Mevlana Hazretleri bize bu şeyden, ikisinin arasındaki Firavun'un diyaloğundan sonra başka bir bahse geçerek bize diyor ki renksizlik alemi renge esir olunca bir Musa öbür Musa ile savaşa tutuşur. Çok önemli bir şey. Yani bir Musa'nın öteki Musa ile savaşa tutuşması. Şimdi aslında Firavun da insan, Musa da insan. Aslında bakıldığı zaman ikisi de aynı yerden geldikleri renksizlik alemi diye anlatmaya çalışıyor Mevlana Hazretleri. İkisi de aynı yerden geliyorlar. İkisi de aynı özelliklere sahip. Fakat bir renk alemine geldiği zaman birisi iman rengini alıyor, birisi küfür rengini alıyor. Ne yapıyor? Aslında iki Musa harbe tutuşuyor. Halbuki bu iki Musa'nın harbe tutuşmasının anlamı yok. Her ikisi de netice itibariyle en sonunda bir süreliğine direnmiş gibi olsa da Firavun, en neticede o da Rabbe emirlerine uymak zorunda kalıyor. Yani onun üzerinde de Allah'ın hükümleri cari. Yani hiç çaresi yok. Hı hı. Ama işte renksizlik aleminden renk alemine geldiğiniz zaman savaşa tutuşuyorlar. Bu şöyle düşünelim. Şimdi aslında kadın ve erkek türü de böyledir. Şimdi çocukları gözlemlerseniz, ben gözlemliyorum çocukları. Küçük sabit dediğimiz çocukları. Mesela kız çocuğu da olsa, erkek çocuğu da olsa bunlar arasında cinsiyet bilinci yoktur ve hiç cinsiyet mevzu bahis olmaz bunlar arasında. Yani ikisi de neticede insandır. Hı hı. Ve aslında ta doğuştan itibaren aynı farklı cinsiyet özellikleri getirmiş olsalar bile o şeyde dönemde cinsiyetlerini fark etmeden önceki dönemde her ikisi de Musa'dır aslında. Sonra cinsiyetlerini fark edince iki ayrı cins olarak yaşıyorlar. Yani birbirine zıtmış gibi duruyorlar. Ama neticede belli bir yere gelince, ihtiyarlık safhasına gelince yine iş aslında dönüyor ve her ikisinde de o cinsiyet özellikleri de kayboluyor ve ikisi de bir insan olarak hayatını sürdürüyor. İşte Mevlana Hazretleri'nin bize anlatmaya çalıştığı üstün hikmet burasıdır. Bunu anlayabildiğimiz takdirde dünyada kavga etmenin, gürültü etmenin, patırtı etmenin çokça da bir anlamı yok. Ve aslında kendimizi hür zannedip de hürriyetimizi birilerinin eline, bir şeylerin eline teslim etmenin başka yerde bir anlamı yok. Burada Mevlana Hazretleri bize şunu söylüyor, diyor ki renksizlik alemine ulaşırsan, yani bu renk aleminden çıkıp renksizlik alemine ulaşırsan, Musa ile Firavun'un karıştığı alemi görürsün. Yani aynı olduklarını görürsün. Musa da insandır, Firavun da insandır. Ve aslında her ikisi de biraz önce sizin de söylediğiniz gibi öz itibariyle içlerinde, cevherlerinde inanç cevheri taşımaktalar. Ve o cevherin ortaya çıkmasına birisi engel oluyor, birisi destek veriyor. Aradaki fark bundan ibaret. Ve bu nükteden renk kıyrı kalden nasıl kurtulurum diye aklın şaşar diyor Mevlana Hazretleri ve diyor ki tuhaf değil mi? Renk zuhur ettiği renksizlik ile savaşa tutuşuyor. Ve hakikaten insan hep içinden çıktığı şeyle savaşıyor. Yani biz akıl alır gibi değil. Yani kendi yaratıcısıyla kavga ediyor insanoğlu. Ya kendi yaratıcısını nasıl yeneceksin ki? Yani böyle bir şey mümkün olabilir. Ve insan enteresan bir şey. Sadece kendi yaratıcısıyla değil, kendisiyle de kavga ediyor. İnsana bakıyoruz biz, en büyük kavgası kendi iç dünyasında. Kendisiyle de kavga ediyor. Yani insanın da hakikaten en zor şeyi de kendi kendisiyle kavga etmesidir. Ben kendi gençlik yıllarımdaki tecrübemi de biliyorum. Yani müthiş bir şeydir yani kendi kendisiyle kavga etmeyi. Yani işin içerisinde bir türlü çıkamazsın. Yani nasıl bu işten çıkabileceğini anlamak da mümkün değil. İşte burada bize şunu anlatmaya çalışıyor Mevlana Hazretleri. Diyor ki bu bir hikmettir diyor. Hikmet. Bu Allah'ın hikmetidir. Yaratılışın kanunu böyledir. O yüzden biz iyi olan tarafta durmamız lazım. Ve aslında bizi gerçek hürriyetimize kavuşturacak tarafta durmamız lazım. Bizi hür gibi zannettiğimiz, hatta bizi ilah zannettirecek tarafta durduğumuz takdirde, Firavun misalinden hareket edecek, kendimizi ilah zannedeceğimiz tarafta dursak bile bir süre sonra hür olmadığımızı, esir olduğumuzu, boynumuzda bir tasma bulunduğunu anlarız diye bunu anlatmaya çalışıyor. Ve aslında Yasin suresinde şimdi aklıma geldi bir bölüm var bu inkarcılarla ilgili olarak. Allah diyor ki onların boyunlarında diyor tasmalar vardır diyor. Başlarını aşağı eğemezler diyor. Yani Allah'a itaat etme konusunda boyunlarına bir tasma vardır diyor. Bu tasma yüzünden boyunlarını aşağı eğemezler. O tasma nedir? İşte Firavun'un avanesi. Firavun'un avanesi öyle pohpohluyor ki Firavun'u. O Allah'ın önünde boynunu eğemiyor. Aslında hür değil adam. Ve burada Mevlana Hazretleri bize onu anlatmaya çalışıyor. Şimdi başka bir misal daha veriyor. Mevlana Hazretleri burada diyor ki bu hakikatte savaş değildir. Bu çok önemli bir şey. Bu hakikatte savaş değildir. Bir hikmettir. Satıcıların kavgaları gibi bir hiledir. Şimdi aslında satıcıların bir takım hileleri var. Onu ticaretle uğraşanlar bilirler. Yani enteresan hileler yaparlar. Mesela diyelim ki iki adam aslında alıcı değildir. alıcı değildir. Sanki birbirlerine mal alıyormuş gibi pazarlık yaparlar. Sen de bir alıcısı var diye gidip sen de talip olursun. Onlar allemedip malı sana satarlar. Yani burada böyle bir hile vardır diyor Mevlana. Diyor ki burada bir hile vardır diyor. Ya bu hemen bu hileye de gidip şey yapmayın diyor. Ya koşa koşa yapışmayın diyor. Burada diyor aslında bu gördüğünüz sizin savaş gibi gördüğünüz şey de diyor ne hikmet, ne savaş vardır.
Ne hikmet
vardır. Daha öte bir şey söylüyor şimdi bakın Mevlana. Daha büyük bir şey. Burada diyor hayret vardır. Şimdi ve arkasından diyor ki virane içerisinde define aramaktır. Gördüğün diyor virane içerisinde define aramaktır. Ve diyor bu hayret makamı. Şimdi bizim İslam tasavvufunda hayret makamı diye dediğimiz bir şey var. Evet. Ve aslında hayret makamı da şudur. Yaratılmış olan biz insanların Allah'ın yaratış hikmetlerini başka varlıklar üzerinde gördüğümüzde ne yaparız? Hayrete düşeriz. Mesela çok güzel bir şelaleye gittiğimiz zaman hep ne yaparız? Hayranlıkla oraya bakarız. Veya bin bir çeşit günün ve çiçeğin içerisinde bulunduğu bir dağ eteğine baharda gittiğimiz zaman hayrete kalırız orada. Şimdi buna misal de yine yaratılış kıssasında var. Şimdi yaratılış kıssasında Kur'an-ı Kerim anlatıyor işte Allah diyor ki meleklere ben yerinde şöyle birisini yaratacağım diyor ve bunun üzerine melekler diyor ki yani orada kan dökecek, bozgun yapacak birisini mi yaratacaksın diye soruyorlar. Aslında bu hayret makamıdır. O niye böyle yapacaksın diye sormuyorlar. Böyle bir şeyin nasıl olacağına hayretle bakıyorlar. Şimdi gerçekten de melaike gibi kendi akıl yürütmesi mümkün olmayan varlıkların bunu anlaması çok kolay bir şey değildir. Kavraması kolay bir şey değildir. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Hayret ediyorlar. Ve Mevlana da aslında bu savaşların, bu gürültülerin, bu patırtıların, bu insanın içerisindeki kavgaların bile aslında hayret verici bir şey olduğunu ve insanoğlunun hayret ederek, hayran olarak Allah'ı seyretmesi gerektiğini aslında bize dile getirmeye çalışıyor. Ve bizi bambaşka bir alana götürmeye gayret gösteriyor. Keşke biz hiç olmazsa bu savaş kısmını da aslında anlayamıyoruz, hikmetini de anlayamıyoruz, hayretini de anlamamız çok zor bir şeydir ama insanoğlu bunun üzerine düşünmelidir ve bunun üzerine de kafa yormalıdır. Çünkü bunun üzerine kafa yormadığınız takdirde, bunun üzerine düşünmediğiniz takdirde gündelik hayatın akışı içerisinde kaybolup gidiyorsunuz. Ve hürriyet zannettiğiniz şey aslında bizim hürriyetimizden alıp başka bir yere doğru götürüyor. Ve Mevlana Hazretleri son beytinin son cümlesinde şunu diyor. Virane içinde define aramaktır bu. Şimdi aslında virane dediği şey şu. Define nerede aranır? Viranelerin olduğu yerlerde aranır. Niye? Çünkü o viranelerin bir zamanlar mamur olması gerekir ki orada hazine olsun. Daha önce mamur olmayan yerde hazine olmaz. Ve bir yerde virane varsa orada daha önce mamur bir yapı var demektir. Şimdi burada da aslında varlığı da hani makamdır, mevkidir, paradır, puldur, zenginlik de aslında bir şey viranedir Mevlana'nın gözünde, Mesnevi'nin müellifinin gözünde ve mutasavvıflarımızın gözünde. Çünkü o virane hanede define bulamazsın. Define orada değil. Define işte Mevlana'nın söylediği gibi bir takım insanların da dile getirdiği gibi insanın iç dünyasındadır, içimizdedir. Hani Allah göklere yere sığmadı, mümin kulunun kalbine sığdı. Mesele bundan ibarettir. Yani Allah oraya sığıyor. Defineyi orada aramak lazım. Başka yerlerde varlık bulmak için, başka yerlerde bir şey bulmak için, parayla, pulla, makamla, mevkiyle, şöhretle, bir takım şeylerle bir huzur elde etmek istiyorsanız o huzuru elde edemezsiniz. Ve aslında din dünya içindir aynı zamanda. Aynı zamanda değil, aslında din dünya içindir. Çünkü insanın dünyada bir süresi vardır ve bu sürede ne yapması gerekiyor? Huzur içerisinde geçirmesi gerekiyor. Yani düzgün bir biçimde geçirmesi gerekiyor. Yoksa din ahiret için değildir zaten. Burayı düzgün bir biçimde geçirmen için, hayret makamında geçirmen içindir. Eğer burayı düzgün bir biçimde geçirirsen, hayret makamında geçirirsen, hikmeti anlarsan zaten öbür tarafı hak ediyorsun. Ama burada bunları anlamadığın takdirde, bundaki süreyi düzgün değerlendirmediğin takdirde öbür tarafta olmuyor.
Aslında belki de çok ayrı şeylerde değil mi hocam?
Tabii, kesinlikle ayrı değil. Evet. Çünkü bizim zaten İslam genelinde mezarlar hep köyün içindedir. Hı hı. Caminin yanındadır. Hep evlerimizin yanındadır mezarlıklarımız. Dışarıda değildir. Çünkü ayrı değildir ikisi.
Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.